şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende Tage.
Необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali, hafta içi her gün saat 20'de radyonuzda.
Merhaba değerli dinleyiciler, ben Ali Topuz. Yeni bir yılın, yeni bir haftanın ilk Dünya Hali programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Rusya, Belarus, Kazakistan ve Ermenistan'dan oluşan birlik 170 milyon kişilik dev bir pazarda mal, hizmet ve sermayenin serbest dolaşımını öngörüyor. Avrasya Ekonomik Birliği bunun adı 1 Ocak 2015 itibariyle resmen faaliyete geçti. 2 Ocak tarihinden itibaren de Ermenistan'ın katılım anlaşması geçerlilik kazanmış oldu. Kırgızistan ise nihai üyelik için Mayıs ayına kadar diğer üyelerden onay bekleyecek. Birliğin ilk dönem başkanı da Belarus oldu. Eşit üyelik prensibine dayanan Avrasya Ekonomik Birliği çalışmalarını uluslararası ve hükümetler arası kurumlar vasıtasıyla yürütecek. Avrasya Komisyonu merkez binası Moskova'da bulunurken birliğin mahkemesi Belarus'un başkenti Minsk'te yer alıyor. Finansal merkezi ise Kazakistan'ın Almaty kentinde yer alıyor. Geçen yılın Orta Asya, Avrasya denildiğinde son önemli gelişmelerinden biri de Afganistan'dan Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği batılı güçlerin resmi olarak muharip statüsünde bulunmaya son vermeleri oldu. Bu çekilme olarak yansıdı. Pratikte tam olarak çekilmeyecekler. Orada danışman bir güç kalacak, batılı bir güç kalacak ama muharip safhası kapatılmış durumda. Biz programımızın ikinci bölümünde Turgut Özal Üniversitesi araştırma görevlisi Salih Doğan ile Afganistan'ı konuşacağız. Batılı güçlerin çekilmesinden sonra 2014 sonrası Afganistan'ı neler bekliyor? Bu sorunun yanıtını arayacağız. Ayrıca Amerika ile Rusya'nın Afganistan özeli üzerindeki ilişkilerin ne yöne evrilebileceğini de değerlendireceğiz, ele alacağız. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT, Ukrayna'nın doğusunda durumun kötüye gittiği uyarısında bulundu. AGİT hazırladığı son raporda özellikle Donetsk Havalimanı çevresinde ve Pesky ile Gorlovka kentlerinde durumun kötüye gittiğini dile getirdi. Gerilim ülkenin güneyindeki Odessa kentine de sıçramış durumda. Gerilim tırmanırken kalıcı ateşkes için diplomatik çabalar sürüyor. Rusya, Ukrayna, Almanya ve Fransa'dan yetkililer Berlin'de bir araya geldiler. Normandiya formatında gerçekleşen dörtlü toplantıda Rusya'yı Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Viktor Sorokin temsil ediyor. Buradan ne çıkacağı, bir çözüm yolu bulunup bulunamayacağı önümüzdeki günlerde önemli ölçüde belirginleşecek. Avrupa Birliği ise Yunanistan'ı tartışıyor. Yunanistan Euro Birliği'nden ayrılabilir. Almanya'nın Yunanistan'ın Euro bölgesinde kalmasıyla ilgili tutumunu değiştirdiği öne sürülüyor. Spiegel dergisindeki habere göre Almanya Başbakanı Merkel ve Maliye Bakanı Schäuble Yunanistan'ın Euro'dan ayrılmasının üstesinden gelinebileceği görüşünde. Hemen belirtelim, Yunanistan'da bu ay içerisinde seçim olacak ve seçimin galibi muhtemelen sol parti Syriza olacak. Syriza'nın Euro Birliği'ne pek sıcak bakmadığı da biliniyor. Euro Birliği çatlar mı çatlamaz mı? 2015'in başındaki önemli sorulardan biri bu olacak. IŞİD'in gözünü Lübnan'a diktiği belirtiyor. Orta Doğu'da, Suriye ve Irak'ta hayli kuvvetli bir biçimde faaliyet gösteren, çatışmalar içerisinde bulunan IŞİD'in Lübnan'da da faal olmaya, Lübnan'da da askeri olarak atakta bulunmaya hazır olduğu belirtiliyor. Lübnan yetkilileri buna karşı tedbir alma çabasındalar. Filistin'de huzursuz İsrail'de. Filistin Devlet Başkanı Abbas, işgalcilerin durmadan Yahudileştirme faaliyetleri yürüttüğü ve Arapları çıkarmak için çalıştığını belirtti bölgede ve Kudüs'süz güvenlik, istikrar ve barış olamayacağını söyledi. İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin ise İsrail vatandaşları arasındaki ekonomik ve sosyal ayrışmanın şiddete yol açabileceğini belirtti. İngiltere'de Londra'nın Covent Garden bölgesindeki City Lit Üniversitesi öğrencilerine selfie dersi verecekmiş. Mart'ta başlıyor bu ders. Derslerde Kim Kardashian'ın selfie kitabı da mercek altına alınacakmış. Değerli dinleyiciler, programımızın bu bölümünün sonuna geldik. Programımızın ikinci bölümünde Turgut Özal Üniversitesi'nden Salih Doğan ile Afganistan'ı ve Orta Asya'daki Amerika-Rusya ilişkilerini konuşacağız. Ancak ondan önce kısa bir müzik arası veriyoruz.
You want a lover, I'll do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a partner, take my hand or if you wanna strike me down in anger, here I stand, I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. And if you want a doctor, I'll examine every inch of you. If you want a driver, climb inside. Or if you want to take me for a ride, you know you can. I'm your man. Are the moons too bright? The chains too tight? The beast won't go to sleep. I've been running through these promises to you that I made and I could not keep. Ah, but a man never got a woman back, not by begging on his knees. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like a dog in heat, and I'd clog your heart, and I'd tear at your sheet. I'd say, please, I'm your man.
Değerli dinleyiciler, programımızın ikinci bölümüne geldik. Bu bölümde Orta Asya'ya, Afganistan'a gideceğiz. Geçen hafta Amerikalıların başını çektiği, öncülüğünü yaptığı uluslararası güç görevini resmi olarak Afganistan'da tamamladı. Bundan sonra ne olacak? 2014 sonrasında Afganistan ne olacak? Bu meseleyi konuşacağız. Konuğumuz Turgut Özal Üniversitesi araştırma görevlisi Salih Doğan. Salih Doğan hocamız Afganistan konusundaki makaleleriyle, o konudaki çalışmalarıyla öne çıkan biri. Biz kendisine hem kendi başına ülkenin Amerikan eksenli batı gücüyle ilişkileri çerçevesindeki durumunun ne olacağını, Türkiye'nin orada bir rol alıp almayacağını, ne türden bir rol alacağını ve Rusya'yı soracağız. Çünkü Amerikalılar, batılılar orada bulunduğu süre içerisinde Rusya'yla özellikle bir işbirliği içinde olmayı hem dikkat ettiler hem de bu bir ölçüde başarıldı. NATO eksenli işbirliği, fakat şu anda ilişkileri geriliyor. Bu gerilim oraya yansır mı, yansımaz mı, bunları da soracağız. Salih Bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar Ali Bey.
Salih Hocam, ben bir kabaca gazeteci gözüyle durumu özetlemeye çalıştım ama bu Afganistan macerası Amerika'nın özellikle bir macerasıydı. Afganistan'da son derece talihsiz bir ülke. Şimdi ne olacak? Nereye doğru gidecek? Bu gücün çekilmesinin anlamı nedir? Buradan başlayalım. Türkiye'nin ve Rusya'nın oraya ilişkin fonksiyonu ve diğer bölge ülkeleriyle Afganistan ilişkilerini de size soracağız sohbet çerçevesinde. Buyurun.
Evet, öncelikli olarak 2014 yılının Afganistan için çok önemli bir yıl olduğunu söylemekte fayda var. Çünkü ilk defa siyasi olarak da bir cumhurbaşkanı yeni seçilmiş bir başka cumhurbaşkanına görevini devretti. Tabii bu süreç Afganistan şartlarında çok da kolay olmadı. Yaklaşık 6 aylık bir süreç sonunda bu gerçekleşti ama yeni göreve başlayan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve yeni bir de pozisyon oluşturuldu. Doktor Abdullah Abdullah için icra reisliği denilen, daha önce Afganistan'da benzeri olmayan, belki bizim anlayabileceğimiz şekli bir başbakanlık noktasında bir pozisyon oluşturuldu ve bir ulusal birlik hükümeti kurulması noktasında karara bağlanıldı Eylül ayı sonu itibarıyla. Tabii bu süreç içerisinde Amerika ile NATO ile ilgili çok daha önceden zaten yapılan açıklamalar vardı. 2014 sonu itibarıyla ülke dışarısına askerlerin çekileceği ve muharip rolünün NATO'nun Afganistan'da yürütmüş olduğu, 2001'den beri yürütmüş olduğu muharip rolünün sona ereceği şeklinde. Bu gerçekleşti. 2014 sonu itibariyle, yani 28 Aralık tarihi itibariyle bu görev sonlandırıldı. ISAF olarak bildiğimiz görev ve bunun yerine kararlı destek misyonu şeklinde yeni bir misyonla NATO Afganistan'daki varlığını devam ettirecek. Burada tabii zaman zaman şunu söylemek lazım, yaklaşık 200 bine varan bir asker sayısına ulaşmıştı. Hem Amerika Birleşik Devletleri'nin askerleri hem de NATO nezdinde koalisyonuna bağlı olarak asker gönderen ülkelerin toplam asker sayısı. Şimdi 200 bine kadar ulaşan bir asker sayısının olduğu dönemde dahi, yani bitirilememiş bir Taliban'ın, ki bu dönemde tabii Afganistan'ın kendi güvenlik güçleri de vardı. Bu noktada bitirilememiş bir Taliban'ın 2014 sonrası, yani 2015 ile başlayan ve 10 yıl devam etmesi planlanan dönüşüm 10 yılı olarak adlandırılan 2024'e kadarki süreç içerisinde Afganistan'ın tek başına 350 bin kişilik asker ve polisinden oluşan güvenlik güçleriyle bitirilmesi ihtimalinin ben çok gerçekçi olmadığını düşünüyorum. Buna bağlı olarak da zaten NATO ile imzalanan yeni, ABD ile Afganistan yönetimi arasında yapılan yeni anlaşmalarla birlikte kararlı destek misyonu çerçevesinde yeni bir görev misyonuyla NATO orduları yine Afganistan'da bulunuyor. Fakat sayı olarak çok daha düşük bir miktarda. Şu an yaklaşık toplamda 13-14 bin civarında bir asker sayısı hem ABD'nin hem de NATO ordularının göndermiş olduğu asker sayısı olacak. Ve bu askerlerin özellikle muharip olmayacağı ve askeri eğitim, danışmanlık ve çok zor şartlarda Taliban'ın bir başkaldırı gösterdiği dönemlerde ve yardımcı güç pozisyonuyla Taliban'a karşı yaşanabilecek olası güçlüklerin önüne geçme noktasında bu şekilde 3 maddelik bir yeni bir görev tanımı var. Yani benim düşüncem açıkçası bu görev tanımının da NATO ordularının dönem dönem dışına çıkması gerekebileceği noktasında riskler taşındığı noktasında düşünüyorum. Çünkü 2002 yılından bu zamana kadar toplam ölüm sayılarına bakacak olursak Afganistan'da, yani ABD askerlerinin yaklaşık 2300 kadar askeri kaybı olduğu, diğer NATO ordularının 1200 kadar. Bunun yanında yaklaşık 20 bin Afgan sivili hayatını kaybetti. Ve bunun yanında da yaklaşık 20 bin kadar da 2002'den bu yana Afganistan'ın kendi güvenlik güçleri, asker ve polisinin hayatını kaybetti 13-14 yıllık süre içerisinde. Çok dikkat çekici bir şey. Yaklaşık 5 bini, yani 20 bin kişilik Afgan asker ve polisinin hayatını kaybetmesinin yaklaşık 4'te biri, 5 binlik bir rakam son 1 yıl içerisinde, yani 2014 yılı içerisinde gerçekleşti. 2011 yılında başlayan geçiş sürecinden bugüne kadarki geldiğimiz süre içerisinde tamamen bütün güvenlik güçlerinin, yani bütün Afganistan'daki bütün vilayetlerdeki, 34 vilayetin tamamındaki güvenlik kontrolünün Afgan güvenlik güçlerine geçtiği tarihten itibaren, yani NATO'nun yine muharip bir şekilde fakat destek rolü oynadığı son bir yıl içerisinde özellikle 5000 kadar askeri kayıp yaşadı Afganistan orduları. Dolayısıyla hem donanımsal olarak hem kullanılan malzemeler olarak, yani bu işte savaş anında, Taliban'la mücadele anında işte hava desteği olsun, kullanılan silahlar noktasında olsun veya askeri personelin ve polis personelinin eğitimi noktasında olsun, ciddi manada şu an Afgan ordusunun yeterli olmadığını görüyoruz. Yani bu kayıpların, yani bu son bir yıl içerisinde Taliban'ın 5000 kişilik bir kaybı olmuş mudur? Ben çok zannetmiyorum. Anladım. Ama baktığımızda Afganistan'ın böyle bir kaybı var. Dolayısıyla bu kararlı destek misyonu çerçevesinde hem Amerika Birleşik Devletleri'nin göndermiş olduğu askerlerin hem NATO'ya bağlı olarak yine Afganistan'da görev yapacak olan askerlerin zaman zaman bu askeri eğitim, danışmanlık ve yardımcı güç pozisyonunun da ötesinde bir pozisyon almaları gerekebilir ve bununla alakalı gerekli ön hazırlığın, ön çalışmanın da, yani bu olaylar yaşanmadan öncesinde bunun tedbirin alınması ve bir karar mekanizmasının oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Yoksa gelecek günlerde zaten Taliban'ın hani 13 yıl içerisinde tamamen bitirilmemiş olması, bundan sonrası için de sadece Afgan ordularının mücadele ederek bitirebileceği noktasındaki bir düşünce çok mantıklı bir düşünce değil. Zaten Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit bir açıklama yaptı. 28 Aralık'taki görev tamamlanması organizasyonundan sonra törene dair direkt yenilgi ve hayal kırıklıklarının açık bir göstergesi şeklinde. Yani ABD ve NATO Afganistan'da kaybetmiştir. Biz hiçbir yabancı güç askeri Afganistan'da kalmayana kadar savaşı devam edeceğiz ve daha sonra saf bir İslami sistem kuracağız. Yani Taliban'ın 94 yılındaki doğduğundaki düşüncesini aynen yine izah etmiş oldu. Dolayısıyla Taliban'ın savaş yöntemiyle bitirilemeyeceği anlaşıldı. Bir şekilde siyasi sistemin içerisine entegre edilmesi noktasında çalışmalar zaten var ama bunun bir kararlılıkla hani devam ettirirken bir yandan da tabii ki güvenlik noktasında da yani halkı tekrardan ümitsizlik içerisine sokacak veya Taliban bir çare mi şeklinde alternatif sorulara müsaade etmeden silahlı bir mücadelenin de Taliban'a karşı yani bir şekilde halkın güvenliğinin sağlanması noktasında o çalışmaların da ciddi bir şekilde devam ettirilmesi gerekiyor.
Peki şunu sormak istiyorum. Afganistan hem bölge için ki eski Sovyet Cumhuriyetleri ile komşuluğu var. Dolayısıyla Rusya için de eskiden beri önemli bir yer. Biz NATO ile ve Amerika ile Rusya'nın orada işbirliği yaptığını, dünyanın diğer yerlerindeki durumların aksine Ukrayna, Suriye, Libya gibi örnekleri hatırlarsak, hatta Balkanlardaki bazı sorunları hatırlarsak, bunların aksine iyi işbirliği içerisinde idiler yakın zamana kadar. Fakat bu güçlerin ilişkileri giderek geriliyor. Öte yandan Afganistan'ın bütün bölgeyi istikrarsızlaştırma kapasitesi ki Orta Doğu'ya kadar etkileri kaide üzerinden düşünürsek olan bir yer. Dolayısıyla çok uzun süre sorun olarak kalacak orada. Bu da anlaşılıyor. Siz bu çerçevede Rusya, NATO, Rusya, Amerika ya da Batılı güçler Afganistan'ın kaderiyle ilgilenen diğer güçlerin ilişkisini yeni dönemde nasıl görüyorsunuz? Rusya'nın fonksiyonu ne olabilir?
Tabii şimdi Rusya'nın yani Sovyetler Birliği'nin 79-89 yılları arasındaki Afganistan işgali bir noktada 89 yılında tamamen askerlerini geri çektikten sonra orada Afganistan'da bir kukla hükümet bırakmışlardı. Ve bu 10 yıllık savaş bir noktada belki de Sovyetler Birliği'nin yıkılmasına giden yolu açtı. 91-92 yılları sonrasında ise yani artık oradaki Orta Asya Cumhuriyeti'ndeki Türkiye Cumhuriyeti'nin de bağımsızlıklarını ilan etmesiyle birlikte yani Rusya Federasyonu'nun daha çok işbirlikçi bir noktada hani adımlar atmaya başladığını gördük. Çünkü iç savaş Rusya'nın Afganistan işgali sonrasındaki süreçte Afganistan'da yaşanan iç savaş ve Sovyetlere karşı savaşmış olan mücahidinin farklı isimler altında Afganistan içerisinde Afganistan hükümetini ele geçirme çabası noktasında sadece Afganistan sınırları içerisinde kalmayan aynı şekilde Pakistan'a kadar uzanan oradan Orta Doğu'ya uzanan ve 3 tane de komşu ülkesi var Afganistan'ın Orta Asya Cumhuriyetlerinde, eski Sovyet Cumhuriyetlerinde olan ülkeler bunlar. Dolayısıyla da o ülkelerin de içerisine ulaşan farklı isimler altında Hizbut Tahrir var, Özbekistan İslami Hareketi var. Bunlar başta olmak üzere çeşitli grupların etkinlik göstermeye başladığını görüyoruz. Bu da tabii ki Rusya Federasyonu'nun istediği bir şey değildi. Dolayısıyla Afganistan'daki Taliban'ın ortaya çıktığı süreçte bu tarz radikal hareketlerin Orta Asya ülkeleri içerisine de yayılmaları ciddi manada bir tehdit oluşturduğundan dolayı Rusya'nın da işbirliğiyle birlikte buradaki Orta Asya Cumhuriyetlerinde ciddi manada bir tedbir alınmıştı bu tarz radikal hareketlere karşı. Çünkü Tacikistan bunların bir örneği. Tacikistan'da 5 yıllık 92 yani hemen yani ilk bağımsızlığını kazanan ülkelerden bir tanesi olan Tacikistan'da 5 yıllık bir iç savaş yaşanmıştı ve bu iç savaşın sonunda da İslamcılığı savunan güçlerin de içerisinde bulunduğu bir koalisyon ile ancak bu iç savaş sona ermişti. Özbekistan cephesinde yine ciddi manada endişeye neden olan gelişmeler yaşanmıştı ve bütün en sonunda Özbek rejimi yani bütün bağımsız muhalefet partilerini ve İslami partileri kapatmakta bulmuştu bunun çözümünü. Dolayısıyla ve o dönemde bu ülkeler içerisinde bulunan ve bu şekilde kapatılan partilerin liderleri hatta yani silahlı kadroları bir noktada Afganistan'a, Pakistan'a, Tacikistan'a vesaire hani komşu ülkelere kaçarak bu ülkelerde varlıklarını devam ettirdiler ve fırsat bulabildikçe de hücre yapılanması ile birlikte tekrardan bu ülkelere karşı savaşmak için zaman zaman sahneye çıktılar. 2000'li yıllarda buna şahitlik etti. Bunların en büyük örgütlerden bir tanesi de Özbekistan İslami Hareketi'ydi. Bir manada hem Özbekistan içerisinde hem de yani burada da yine Özbekistan rejimi Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğini arkasına alaraktan bunlarla mücadele edebildi. Dolayısıyla hani Sovyetler Birliği'nin yıkılması sonrasındaki Rusya'nın takındığı tavırda tamamen oradaki coğrafyadaki hem Orta Asya ve Afganistan coğrafyasındaki yani güvenliğin ve istikrarın sağlanması noktasındaydı. Şimdi Afganistan'ın bu kadar kırılgan hala kazanımların kırılgan olduğu bir süreçte ciddi manada istikrarın sağlanabilmesi, güvenliğin sağlanabilmesi, oradaki ekonominin bir düzene ulaşabilmesi için ciddi manada bir istikrar gerekiyor. O ülkelere Afganistan'a yapılan yardımın, Afganistan hükümetinin aldığı dış desteğin Bunun yanındaki tabii iç siyasetteki sorunlar da var. Bunların tamamının çözümünde ciddi bir aslında küresel bir fikirdaşlık olması gerekiyor. Yani ortak bir hareket olması gerekiyor. Bu noktada Rusya ile ABD arasında yaşanan bu çekişmenin bir yansıması olarak, yani zaten yakın zamanda işte Avrasya Ekonomik Birliği'nin kurulduğunu, 1 Ocak itibariyle aktif hale geçtiğini biliyoruz. Yani bunun şu an Orta Asya Cumhuriyetlerinden iki tanesi bunun üye ama sayının giderek artabileceği noktasında da bir şey var. Bunun sadece ekonomik birlik olmayıp bunun dışında farklı amaçları da güttüğünü ve Rusya'nın bu coğrafya benim kontrolümde, yani bu ülkelerin ben bir noktada ağabeyim noktasında bir yaklaşım olduğunu görüyoruz. Yani bir noktada burada bölgesel bir hegemonya girişimi olduğu Rusya'nın, zaten hali hazırda eski Sovyet Cumhuriyeti olduğu için bu ülkeler onları bir arka bahçesi olarak gördüğü bir durum var. Tabii bu noktada da bunların Batı'nın siyasal nüfuzunun altına girmesinden de Rusya'nın rahatsızlığı vardı. Bu rahatsızlığını Ukrayna'daki krizde olsun, Orta Asya ülkelerinde yaşanabilecek olası bir krizde gösterme adına da bu şekilde bir girişimde bulunuyor. Bu tabii yani Rusya'nın yaşamış olduğu ekonomik krizi de göz önünde bulundurarak hani bu tarz bir şeye, yani özellikle silahlı güç kullanarak Orta Asya coğrafyasına doğru veya Afganistan'a doğru bir girişimde bulunabileceği noktasında ben açıkçası çok ciddi manada böyle bir girişimde bulunabileceğini düşünmüyorum. Hani Rusya'nın daha çok
ekonomik rasyoneli önde tutacak gibi anlaşılıyor. Çünkü ekonomik birlikten hep bahsederek hareket ediyor Asya'da, en azından Orta Asya itibariyle.
Evet, yani Orta Asya'da zaten hani eski günlere dönüp de hani ben tekrardan bu ülkeleri bir noktada işgal vesaire falan değil. Baktığınızda da zaten real politiğe baktığımızda kendisi için, Rusya için hani avantajlı olan bir şekilde bu ülkelerle birlikte hani ortak hareket etmek siyasi anlamda, ekonomik anlamda, fakat hani hiçbir şekilde böyle bir askeri güce başvurma noktasında bir şey yapacağını düşünmüyorum. Ama özellikle buradaki radikal hareketlere karşı, işte Afganistan'dan, Pakistan'dan beslenen Özbekistan İslami Hareketi gibi veya Tacikistan'daki diğer İslami hareketler gibi, yani radikalleşen İslami hareket derken de yani bir şekilde suça bulaşmış olan, bir şekilde silahlı örgüt kuran ve yönetimi devirmeyi amaçlayan hareketlere karşı Rusya eski tutumunu devam ettirecektir.
Bu anlamda işbirliğinin devam edeceğini istikrar açısından umabiliriz sanıyorum.
Evet, yani ama tabii hani Rusya'dan bahsediyoruz. Açıkçası hani ciddi manada gerektiği yerde sert gücü de kullanmaktan geri durmayan bir Rusya'dan bahsediyoruz. Ama ben bu hani daha fazla bu hegemonik yapının ekonomik ve siyasinin üzerinde bir güç kullanımı noktasına da yansıyacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla Afganistan özelinde özellikle Rusya'nın yani genel küresel algının dışında çok ciddi manada bir farklı bir politika izleyeceğini çok düşünmüyorum. Hali hazırdaki zaten anlaşmazlıkların oluştuğu nokta daha çok hani Afganistan ve Orta Asya coğrafyası olarak gözükmüyor. Orta Doğu'daki yaşanan çatışmalar olarak gözüktüğünden dolayı bunun Afganistan'a yansıyan veya Orta Asya ülkelerine yansıyan yakın zamanda özellikle ve güvenliği ilgilendiren bir noktada bir uyuşmazlığın olacağı düşüncesinde değilim.
Evet, aslında konu geniş, çok uzun bir tarihe ve çok sayıda aktöre bağlı. Bizim ne yazık ki süremiz doldu. Belki başka bir vesileyle konu güncelleştiğinde başka boyutlarını da konuşmak umuduyla. Çok teşekkür ediyorum Salih Hocam katılımınız için.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
Değerli dinleyiciler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende Tage.
Нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali, hafta içi her gün saat 20'de radyonuzda.